Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Türkiye'de son yıllarda, özellikle son yıllarda işkence ve kötü muamele oldukça artış gösteriyor. Bu sadece geçmişli yıllarda, 1990'lı yıllarda ve sonrasında özellikle Kürt illerinde, Kürt bölgesinde yoğun olarak yaşanıyordu. Daha çok oralardan fakir haberi geliyordu, işkence iddiaları geliyordu. Ama bu kez Türkiye'nin hemen hemen her ilinden, her kentinden haberler geliyor. Polis şiddeti, jandarma şiddetine bir de bekçi şiddeti de eklenmiş durumda. Tabii ki bu aynı zamanda AKP'nin demokrasi karnesinin de nereye doğru gittiğinin de göstergesi. AKP malum ilk yıllarında en çok dilendirildiği konulardan biri, özellikle Avrupa Birliği'yle uyum sürecinde en çok dilendirildiği konulardan biri de işkence sıfır tolerans. Peki işkence sıfır tolerans mı yaşanıyor? Nedir durum Türkiye'de? Neden işkence ve kötü muamele her geçen gün daha da kötüye gidiyor, bu karne kötüye gidiyor ve artış yaşanıyor? Bütün bunları bu podcast dizimizde konuşacağız. Farklı kesimlerden hak savunucuları konuklarımla. Bugünkü konuğum Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Abdullah Zeytun. Sayın Zeytun, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sayın Zeytun, siz tabii ki ihade olarak tam da bu hak ihlalleri ve işkence iddiaların tam da merkezinde bir yerde yer alıyorsunuz. Kurum olarak bütün mücadeleniz bu yönde. Evet. İsterseniz şöyle başlayalım. Neden bu işkence ve kötü muamele son yıllarda artış yaşanıyor? Neden artış yaşanıyor bu olaylarda?
İşkence ve kötü muamele başta olmak üzere bu ağır ihlaller Türkiye'de bir idari ve fiziki bir pratik halini almış durumda. Sizin de bahsettiğiniz gibi her dönemde bütün siyasal iktidarlar döneminde sistematik şekilde işlenilen suçlardan biri. Şimdi son yıllarda bunun daha da özellikle 2019-20 yılında daha da görünür bir şekilde fiziksel işkence ve kötü muamelenin yaygınlık gösterdiğini görüyoruz. İhlallere dair bizim açıkladığımız özellikle işkence ve kötü muamele raporlarında hem de diğer ulusal ve uluslararası hak kurumlarının açıkladığı raporlarda bu veriler net olarak görünüyor. Bunun biraz arka planlı ve nedenini sorguladığımızda karşımıza süre gelen otoriter uygulamalar ve siyasi iktidarın bu otoriter uygulamalar ve politikalarla toplumu denetim altına alma, kontrol altına alma uygulamaları geliyor. Ve başlıca ana sebeplerden biri bu tabii ki. Diğer husus her defasında da dile getirdiğimiz işte bu denetleme ve kontrol etme, tahkim etme siyasetinin bir ihlal boyutuyla ortaya çıktığında bunu bağımsız ve tarafsız bir şekilde denetim ve önleme işlevinin yerine getirilmemesi, böylesi bir mekanizmanın kurulmaması meselesi şu an var. Bu her alanda yaşadığımız ihlalleri açıkçası hem çoğalmasının hem de süreklilik arz ederek yeni ihlaller üretiminin ana sebeplerini kısaca böyle değerlendirebiliriz.
İnsan hak ihlallerinin ve işkencenin artışında iktidar nasıl bir rol oynuyor?
Hukuk devleti ilkesinde veya bu ilkeyi benimseyen yönetimlerde böyle bir böylesi işte işkence gibi ağır suçlar iddia edildiğinde siyasi iktidar yürütücülerinin derhal bu konuda bir bu konudaki kanaatlerini, bu konudaki görüşlerini açıklaması beklenir ve hani bu konuda nasıl işkenceye karşı mücadele edildiğini ve işkenceye karşı ya bu yasaklılık, işkenceye karşı yasaklılık tutumuna dair bir bilgi verilir kamuoyuna. Nitekim siyasi iktidar tarafından da mutlak yasaktır, sıfır tolerans, sıfır toleransla bakıyoruz işkence ve kötü muameleye diye bir söylem var Türkiye'de. Ancak bunun böyle ilerlemediğini özellikle kolluğun, siyasi iktidarın yani menfaatlerine uymayan, politikalarına ters düşen her kesimden muhalefetin kendisini bir mekanda, bir alanda örgütlediği, karşı çıktığı toplumsal gösteri ve yürüyüşlerde polisin orantısız şiddetiyle, hukuka aykırı şiddetiyle karşı karşıya kaldığını, insanların bu muameleye maruz kaldığını düşündüğümüzde aslında tam da söylenenlerin aksine farklı bir politika yürütüldüğünü tanık oluyoruz tabii. En son zaten sizin de bildiğiniz gibi savunmaya, özellikle avukatlık mesleğine ve baro seçimlerine yönelik bu antidemokratik düzenlemelere karşı baro başkanlarının bir yürüyüşü olmuştu ve Ankara'da saatlerce bekletildiklerinde o esnada bir kolluk görevlisinin bir baro başkanına karşı fiziki müdahaleyi ve evet, ifadelerini tanık olmuştuk. Tüm bu kolluğa bu gücü veren, bu orantısız şiddeti aslında teşvik eden siyasi iktidar veyahut da yürütücülerinden aldığı cesarettir. Halbuki derhal bu ve benzeri eylemleri yapan kolluk birimlerinin soruşturmaya alınması, etkili bir soruşturma neticesinde böylesi hukuksuzluklara izin verilmemesi gerekiyordu. Bunun başka değişik eylemlerini, özellikle işkence ve kötü veya farklı ihlallerle ilgili eylemlerini farklı yerlerde, özellikle Kürt illerinde görüyoruz. Bu kendisini ne karşı veyahut da yakınlarına karşı yapılan hukuksuzlukları, ihlalleri görünür kılmak isteyen, mücadele eden insanlara herhangi bir mahkeme kararı, herhangi bir yargı kararı dahi olmaksızın kolluğun kendisini mahkemelerden, kanunlardan üstün tutan tutumu ve böylesi yönelimiyle insanlara müdahale ediliyor. Orantısız bir şiddet ve güç kullanılıyor. Dolayısıyla yaşadığımız bu tümüyle bu seslerin, bu hak arama mücadelesinin kriminalize edilmesi, bertaraf edilmesi meselesi. Buna karşı da tabii ki de toplumda duyulan büyük bir rahatsızlık ve aynı şekilde karşıt bir hak arama öznelerinin oluşturduğu karşıt bir toplumsal muhalefet gücü de bulunmakta.
Şöyle bir durum da söz konusu. Bir taraftan yargı alandaki, yani avukatlara, hukukçulara aleni bir şekilde, ulu orta bir şekilde, yani kameraların önünde bunun toplumda yayılacağını, görüntülerin yayılacağı bile bir şiddet uygulanıyor. Diğer taraftan halkın seçtiği milletvekillerine uygulanıyor. Bir diğer taraftan göz altında yapılan işkence servis ediliyor. Fotoğraflar servis ediliyor. Bu pervasızlığının yaşanmasında iktidar mı rolü, asıl aktif rol iktidarda mı, iktidar mı bu pervasızlığı sağlıyor?
Şimdi özellikle yani milletvekillerine yönelik halkın seçilmişlerine yönelik belediye başkanları, meclis üyeleri veyahut da baro başkanları örneğinde olduğu gibi bir savunma makamına temsil eden bir organın başkanına yönelik böylesi müdahalelere karşı, pervasızca müdahalelere karşı ilk siyasi iktidar tarafından bunu olumsuzlayan, karşı çıkan bir açıklamaya biz tanık olmadık.
Sessiz kaldılar. Bu sessizlik aynı zamanda kabul ettikleri anlamına da geliyor.
Bu sessizlik aynı zamanda bu kötü muameleye karşı da kolluk güçlerini, bu işkence ve kötü muamelede bulunan kamu görevlisini cesaretlendiren bir tutumdur. Dolayısıyla bir yönüyle de teşvik eden bir durumdur. Bu anlamda her yani uluslararası sözleşmeye, her ceza mevzuatına, yasaya, işkenceye karşıyız demek veyahut da bu maddeyi, bu yazılı belgeye taraf olmak yetmiyor. Etkin bir şekilde de bunun karşısında, yani görünür bir şekilde de karşısında olmak ve bunu yapanlara karşı da gerekli hukuki ve idari mekanizmayı etkili bir şekilde yürütmek gerekiyor. Bu anlamda verilen her tolerans karşı tarafta bir güç ve bir destek mahiyetine almaktan. İkinci husus, yani sürekli bir bahsettiğimiz bu yöneliğin, bu baskı aracı olarak kullanma meselesinde kolluğa verilen bu toleransın yargıda nasıl tezahür ettiğine de biraz odaklanmak gerekiyor. Aynı şekilde kolluğu, siyasi iktidar yürütücülerinin böylesi bir karşı duruş sergilememesi, kolluğu cesaretlendirdiği gibi zaten hali hazırda hiçbir şekilde etkin bir soruşturma yapmaya meyili olmayan yargıyı da bir anlamda onlara da bu yönde cesaret veriyor. Son dönemde Diyarbakır'da gerçekleşen işkence vakalarına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde böylesi bir soruşturma başlatılmadı. Ta ki ilgili bu suçtan, bu eylemden, bu fiilden zarar gören kişi ve avukatların, kurumların suç duyurusundan sonra işlem yapılmaya başlandı. Yani böylesi insanlığa karşı bir suç olarak tanımlanan bir suçun ceza mevzuatında Türkiye'deki bütün taraf olduğu, hem uluslararası sözleşme hem de Türkiye'deki ceza mevzuatında savcılığın resmen soruşturma açması, ilgili kişiler hakkında derhal işlem yapılması, işkence gören mağdurun işkence izlerinin tespit, raporlanması ve rehabilite edilmesi için derhal onu tam teşekküllü bir hastaneye sevk etmesi gerekiyordu. Nitekim hiçbir böylesi usulü işlemler yapılmadığı gibi, dün örneğinde olduğu gibi, bu işkenceyi belgelemekle, delillendirmekle yükümlü olan avukatın avukat hakkında soruşturma başlatıldığını görmekteyiz. Bu nedenle Diyarbakır üzerinde gerçekleşen bu işkence ve kötü muamelelerle ilişkin yargının da kolluk gücünden çok farkının olmadığını görmek gerekiyor.
Burada aslında sadece siyasi iktidar değil ama aynı zamanda yargı mensupları da bu işkencenin daha fazla yaşanmasında bir yerde aslında tolerans tanıdıkları için sorumlular diyorsunuz.
Peki, evet.
Bu durumda sizin bu çizdiğiniz bu tabloda aslında AKP'nin işkence ve kötü muamele sıfır tolerans söylemi nereye oturtacağız? Yok böyle bir durum bu durumda.
Yani mevcut uygulamalar, mevcut ağır işkence vakaları, her yerde kısıtlamalar ve bu müdahaleler aslında ifade ettiğimiz gibi söylemde dahi işkence ve kötü muamele iddialarının etkili soruşturulacağına, önleneceğine dair bir veri ortaya koymuyor. Dolayısıyla böylesi iş suçlara ilişkin yargı makamının her türden baskıya karşı kendi yargı onurunu, kendi hukukunu korumakla yükümlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu insanlığa karşı ve insanı değerlere, insanın onur ve değerine karşı işlenmiş bir suç. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren herkesin buna karşı olması, bununla mücadele etmesi gerekiyor.
Evet. İnsan Hakları Derneği hak savunuculuğu yapan bir kurum. Aynı zamanda yardım, yani mağdurlara yardım, gerekli hukuksal boyutuyla yardım da sağlayan bir kurum. Ama aynı zamanda bütün bu olayların hak ihlalleri, insan hak ihlalleri, ağır hak ihlalleri, işkence, cezaevleri, bütün bu toplumda yaşayan bütün bu hak ihlallerini raporlaştırmayla da bildiğimiz bir kurum. Hemen hemen her yıl siz raporlar, her ay raporlar açıklıyorsunuz. Son bir rapor daha açıkladınız. Bu da son 10 yıllık bir rapordu. İşkence ve kötü muamele raporuydu. İHAD olarak İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele Komisyonu olarak bu raporu açıkladınız. Bu evet, aslında raporda son 10 yıllık bu süreçte aslında bir yerde AKP iktidarının da bu anlamdaki karnesiydi bir nevi. Neydi? Evet. Bunu dinleyicilerimiz açısından özetlerseniz nasıl bir tabloyla karşı karşıya?
Yani işte işkenceyle mücadele ve önleme komisyonumuzun Diyarbakır şubemize yapılan, son 10 yılda yapılan başvurular üzerinden sadece fiziksel işkence iddiasına yönelik yapılan başvurular üzerinde raporlaştırdığımız bir rapordu. Dolayısıyla bunun içeriğinde sadece bunu ısrarla vurgulamak istiyorum, fiziksel işkence bulunmaktaydı. Raporda da sizin de gördüğünüz üzere 10 yılda yapılan bütün işkence, bütün başvurularda işkencenin, bu bütün başvuruların en az 5'te birine tekabül eden bir veriye sahip oluşuydu. Bu korkunç bir veri. Bu anlamda aslında son 10 yıllık veriyi incelediğimizde, özellikle komisyonumuzun da çok iyi tespit ettiği üzere sadece gözaltı merkezlerinde veyahut da resmi kurumlarda değil, aynı zamanda barışçıl toplama ve gösterilere müdahale sırasında, sokak ve açık alanlarda, yani ev ve iş yeri aramalarında, yani tümüyle resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki ortamlarda bu fiziksel işkencenin çok ağır bir şekilde işlendiğini ve insanların da bu konuda başvurular yaptığını görmekteyiz. Bunun nedenini biraz önce konuştuğumuz sorunu ve sorunları tümüyle Kürt meselesi başta olmak üzere bir güvenlik sorununa dönüştürmek, bu sorunlara karşı otoriter ve baskı araçlarını kullanmak ve dolayısıyla böyle bir çözümden bir farklı bir yarar sağlamak. Ama şunu da görmek gerekiyor. İfade ettiğimiz bu işkence ve kötü muamele iddialarının temelinde yatan sebep her ihlalde olduğu gibi bir cezasızlık kültürünün yaygın olması, böyle bir politika ve bu politikanın da artık bir sisteme dönüştüğünü de gösteriyor olması. Evet. Biliyorsunuz Türkiye işkenceye karşı sözleşme olarak tanımlanan sözleşmeye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne 1987 yılından itibaren taraf. 1987 yılından itibaren bu sözleşmeye taraf olmasına ve sözleşmenin özellikle ikinci maddesinde tanımlanan her ne halde olursa olsun, hangi bir uygulamada olursa olsun işkencenin mutlak şekilde yasaklanması söz konusu o maddede. Hakeza bütün bu uluslararası işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde hakeza Türkiye bu sözleşmeye taraf, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ne Türkiye taraf, bütün bu uluslararası sözleşmelerin bazı yükümlülükleri var ve maalesef Türkiye bu yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
Evet.
Getirmediği gibi bu ihlaller gerçekleştiğinde de bu yükümlülüklerinin yerine büyük hükümlerinin gereği olan etkin ve etkili bir yargı sürecini de işletmiyor. Evet. Bu şu, sürekli söylediğimiz gibi işte böylesi yakın süreçte yaşadığımız pervasız işkence yöntemlerinin olmasına, oluşmasına, üretilmesine neden oluyor.
Evet. O 3 yıl geçti ama sadece Türkiye bu anlamda pratiğe baktığımız zaman sadece taraf olmak, imza ile kalmış. Yani pratikte evet, bunu göremiyoruz. 33 yılda hakikaten çok uzun bir ömür. Demek ki yani demokratikleşme açısından, ülkenin demokratikleşme doğru açısından da olumsuz bir karneyle karşı karşıya olduğumuzun da bir göstergesi. Raporda özellikle sizin dikkatinizi çeken neydi? Bu son 10 yılda şu konu diyebileceğiniz neydi? Dinleyicilerimiz açısından özetlerseniz.
Yani 4000'e yakın başvurular üzerinden bu başvuruların içerikleri ve ihlal konusu üzerinden değerlendirilen bir rapordu. Ve yaklaşık %20'si fiziksel işkence başvurularıydı. Bu başvuruları değerlendirdiğimizde tümüyle aslında işkencenin gözaltı merkezleri ya gözaltı merkezleri kamunun yani kamu yetkisinin olduğu yerlerde yani kapalı yerlerde olmasının dışında aynı zamanda açık yerlerde açık alanlarda müdahalelerin de ve bu müdahaleler esnasında fiziksel işkencenin de yaşandığını bir kez daha gördük. Bu durumu bir kez daha tespit ettik. Bunun Türkiye'de özellikle sürekli bahsettiğimiz işkenceye karşı sıfır toleransın aslında Diyarbakır özelinde bir karşılığının olmadığını bir kez daha gördük. Yapılan başvuruların içeriğinde biz şunu da gözlemledik. İnsanlar her ne koşulda olursa olsun yine de bir bu işkenceye, bu cezasızlık kültürüne karşı yine de bir hak arama mücadelesinin içindeler. Ve bizlere de böylesi bir başvuruları bulunmakta. Ama tam tersinden insanları bu mücadeleden de alıkoyan veyahut da mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışan bir idari ve yargısal mekanizmanın da olduğunu gözlemledik. Türkiye'de Diyarbakır'da özellikle son 10 yılda yapılan bu yoğun başvurular, yapılan yoğun suç duyuruları, yargısal başvuruların, idari yargısal başvuruların hiçbirinde hemen hemen söyleyebiliriz ki çoğunlukla etkisiz bir yargılamayla, etkisiz bir hukuksal süreçle sonuçsuz kalındığını, takipsizlikle takipsizlik kararlarıyla kaldığını ifade etmek gerekiyor.
Bir insan hakları savunucusu olarak sizin bu konudaki talepleriniz ve önerileriniz neler? Kısa özet olarak.
Yani tabii ki biz işkence başta olmak üzere özellikle diğer ihlaller için de yani bunlar da mutlak yasak ihlaller. İlkin şu otoriter ve baskıcı uygulamaların sonlandırılması, daha barışçıl bir dil ve politikanın geliştirilmesi gerekiyor. Kürt meselesine yaklaşımın her defasında ifade ettiğimiz o barışçıl müzakere koşullarının, demokratik koşulların, özellikle bütün bu kanalların kullanılması gerekiyor. Böyle bir politikanın yaygınlaştırılması gerekiyor. İkinci husus, bu işkenceye mutlak yasaktır. Bu niteliğiyle bağdaşmayan bu cezasızlık kültürünün bir kural haline gelmemesi ve bu politikalara son verilmesi gerekiyor. Bunun her koşulda hem söylemde hem de idari hukuki pratik anlamında da uygulanması gerekiyor. Yani Türkiye'nin özellikle işkencenin belgelenmesi, raporlandırılması için bir Birleşmiş Milletler belgesi olan İstanbul Protokolü'ne göre işlem yapması gerekiyor. Aynı zamanda bu protokolle birlikte etkin, hızlı, tarafsız bir soruşturma, bağımsız heyetlerin araştırma olanakları, her aşamada adli ve idari soruşturmanın her aşamasında hukuk kurallarına uygun davranması gerekiyor. Kısaca bu uygulamalar tümüyle bir yani şu anda var olandan farklı bir politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bizler de insan hakları savunucuları olarak, üzerinde insan hakları derneği olarak, insanların bu taleplerinin karşılanması, adalete erişim, hakkının kullanılmasına yardımcı olmak anlamında kendilerine destek sunuyoruz. İnsanların da bu konuda bizlere başvurmalarını istiyoruz.
Sayın Zeytung, siz ihale raporunuzu açıkladınız ve maalesef Türkiye'deki medyanın durumu da ortada. Bu yüzden aslında bu kadar çarpıcı raporlar, işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili başvurular, bunun nerelerde yaşandığı konusunda da medya sağ sultanı oynuyor. Hiçbir şekilde duymuyor, görmezlikten geliyor. Zaten %90'dan Türkiye'deki medyanın %90'ı AKP iktidarı, yandaş medyası. Bizim gibisi muhalif basın bunları verebiliyor. Bunu yaygınlaştırıyoruz. Sizin raporunuzda ben kısa bir özet vermek istiyorum. Son 10 yıllık başvurularda kamu gücünü kullanılan 324'ü gardiyan. Yani bu kötü işkence ve muamelede 280'i polis, 71 asker, 26'sı tespit edilmemiş. Aynı zamanda bunların, bu hak ihlali raporunuzda dikkat çeken unsurların biri de 335'i cezaevi, 168 sokakta yaşanmış, 81'i gözaltında, 80'i gözaltına alınırken 24'ü zırhlı araçta, 12'si kırsal bölgede, 11'i de diğer kamu kuruluşlarında yaşanmış. Hakikaten çok çarpıcı veriler sizin raporunuzda. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Abla Zeytun ile bölgedeki işkenceleri, işkence vakalarını, bunun neden ve sonuçlarını ve ne yapılması gerektiğini, işkencenin sıfır, AKP iktidarının her zaman dilendirdiği sıfır tolerans için nelerin yapılması gerektiğini, hak savunucusu olarak da talepleri neler olduğunu bize aktardı. Sayın Zeytun, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.